Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 38. ayrım. 24. Düzinelerce kaçamak cevap ve bahane geçti kafasının içinden. Mantıklı cevaplarla bahaneler. Karşısındaki erkeğin bunları acınasız sivrisinekler gibi ezeceğinden emindi. Yine de kapıya aldırışsız bir şekilde yaslanmasına bakarak küçük bir şansı olabileceğini düşündü. Haydn'la bazı verileri kontrol etmek istiyorum. Öyle mi? Isabella'yı bulduğumuzdan beri kaç kez Haydn'la bazı verileri kontrol etme gereği duydun? Bu ilk diye kekeledi ve Matthew doğrulduğunda içgüdüsel olarak geriye yalpaladı. Tate'i paniğe sokan onun yavaş ve kontrollü davranışları değil, gözlerini saran vahşi öfkeydi. Onu tanıdığı bunca yıldır hiç böylesini açık bir şekilde öfkelendiğini görmemişti. Allah kahretsin Tate, bana yalan söyleme! Söylemiyorum! Duvara yaslandı. Hayatında ilk kez tam anlamıyla fiziksel bir dehşete düşmüştü. Canını yakabileceğini fark etti. Gözlerindeki bir şeyden bunu yapmak istediğini sezerek onu uyardı. Matthew yapma! Yapma ne? Sana yalancı, iki yüzlü bir kancık olduğunu söylemeyeyim mi? Matthew onu incitmek istediği için içindeki son kontrol bağlantısını koparırsa bunu gerçekten yapmaktan korkuyordu. Ellerini onun başının her iki yanında duvara dayayarak genç kızı kollarının kafesine aldı. Sana ne zaman ulaştı? Ne kastettiğini anlamadım. Boğazı kurumuştu, yutkundu. Yalnızca Haydn'a sormak gereği. Matthew eliyle çenesini kavrayıp sıkınca bahanesi iniltiyle son buldu. Bana yalan söyleme dedi. Her kelimeyi tartarak kullanıyordu. Seni duydum. Eğer seni kendi kulaklarımla duymasaydım, kimse beni senin böyle bir dönek olduğuna ikna edemezdi. Neden Tate? Para için mi? Prestij ya da ün kazanmak için mi? Yoksa o boktan müzenin kapısında kendi adını görmek için mi? Hayır Matthew, lütfen. Gözlerini kapatarak darbeyi bekledi. Van Dyke'ı aktarmak için bu kadar telaş ettiğin şey neydi? Nerede o Tate? Isabella'yı boşaltana kadar güvenli bir uzaklıkta mı bekliyor? Sonra senin yardımına gelecek ve uğrunda çalıştığımız her şeyi alacak mı? Gözleri gereksiz korku dolu yaşlarla dolmuştu. Nerede olduğunu bilmiyorum, yemin ederim. Ona yardım etmiyorum Matthew. Ona Isabella'yı verecek değilim. O zaman ne? Ona verecek başka neyin olabilir, lanet olası? Sendeledi. Yüzündeki vahşetten ürkerek geriye sindi. Lütfen, canımı yakma. Korkaklık, utanç gözyaşlarına neden oluyordu. Aşağılanmıştı. Hıçkırıklarını tutmaya çabalıyordu. Bir köpek balığı ile yüz yüze gelebiliyorsun ancak kendi kendinle yüzleşemiyorsun. Ellerini bıraktı, geriledi. Biliyor musun, belki bana ödetmeyi düşündüğüm bir yığın şey olabilir. Bunun için tartışmam. Ama sırf benim üzerime gelmek için tüm araştırmaya ihanet edebileceğini asla düşünmemiştim. Yapmadım, yapmam. Ona ne anlatacaktın? Tate ağzını açtı, başını iki yana salladı. Güzel, benim için ona şunu söyle sevgilim. Eğer benim teknemin, batığımın yüz kulaç içine girerse, ölü bir adam demektir, bunu anladın mı? Matthew, dinle lütfen. Hayır, sen dinle. Ray ve Marla'ya çok büyük saygım var. Biliyorum ki onlar için güneş sende doğuyor ve sende batıyor. Onların hatırı için bu ikimizin arasında kalacak. Böylece bu araştırmayı niçin torpillediğini açıklayacak iyi bir neden bulabilirsin. Onları üniversiteye ya da yeniden, Nomu'da ya da herhangi bir yere dönmek zorunda olduğuna inandır. Ancak 24 saat içinde buradan gidiyorsun. Gideceğim. Gözyaşlarına boğuldu. Eğer önce beni dinlersen, bak botla döner dönmez gideceğim. Senden duymak isteyebileceğim hiçbir şey yok. Yapmak istediğini pek güzel yaptın Tate. Hem gözlerindeki hem de sesindeki ateş sönmüştü. Yeniden korkunç derecede soğuktu. Bana eski günahlarımın tümünü ödettin. Senden nefret etmenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Şimdi senin benden nefret etmeni kaldıramam. Kapıya döndüğünde kendini onun kollarına atacaktı az daha. Onu engelleyen gurur değildi. Yalvarmanın bile onu yumuşatmayacağı korkusuydu. Seni seviyorum Matthew. Bu onu durdurdu. Parça parça etti. Bu birkaç saat önce bile işe yarayabilecek olan bir numara. Ama zamanlaman kötü kızıl. Bana inanmanı beklemiyorum. Yıllarca söyleme gereği duydum. Neyin doğru olduğunu bilmiyorum. Onun sert, taviz vermez yüzünü görmemek için gözlerini sımsıkı kapattı. Doğru olan buydu diye düşünmüştüm. Korkmuştum. Cesaretini toplamaya uğraşarak gözlerini açtı tekrar. Yanılmışım. Yürüyüp gitmeden önce, beni ikinci kez göndermeden önce, sana vermek istediğim bir şey var. Bundan sonra senden istediğim hiçbir şey yok. Evet, var. Titreyerek, hızlı bir soluk aldı. Kolye bende. Eğer benim kabinime gelirsen, onu sana vereceğim. Matthew yavaşça döndü. Bu ne biçim bir palavra? Kabinimde Angeline'in laneti var. Hafif bir kahkaha attı. Görünüşe göre işe yarıyor. İleri fırladı, kolunu yakaladı. Göster bana! Parmakları etine acı verecek kadar gömülmüş olmasına karşın, bu kez ne inledi ne de şikayet etti. Şimdi, gözyaşlarını geride bırakmış, kabinine giden yolda ilerliyordu. İçeri girince, çekmeceyi açtı ve kolyeyi çıkarttı. Onu bugün öğleden sonra buldum. Monogramlı tabağı çıkarttıktan kısa bir süre sonra. Tam oradaydı. Kumda yatıyordu. Onu temizlememe bile gerek kalmadı diye mırıldandı. Baş parmağını merkezdeki taşa sürterek. Ne kireçlenme, ne üzerine yapışmış bir şey. Hiçbir şey yoktu. Belki de kutusundaki kadife üzerinde yatıyordu. Bu komik değil mi? Onu yerden aldığımda sandım ki hissedebiliyorum. Tamam, şu anda insan beyninin oynayabileceği oyunlarla pek ilgilendiğini sanmıyorum. Başını kaldırdı, ellerinden akan kolyeyi ona uzattı. İstediğin şeyi buldun. Matthew onu eline aldı. Pırıl pırıl parlıyordu. Tıpkı hep hayalinde yaşatmış olduğu gibi şaşırtıcıydı. Ilıktı, neredeyse sıcak diye düşündü. Ama belki elleri üşümüştü. Ancak bu, midesine giren ani krampı veya kafasının içinde yükselen alevlerin garip görüntüsünü açıklamıyordu. Sinir sistemi, dedi kendi kendine. Hayatının hazinesini bulan bir adamın sinirli olmaya hakkı vardı. Babam bunun için öldü. Kendisi bunu söylediğini duymuyordu. Hatta düşünmüş olduğunun bile bilincinde değildi. Biliyorum. Korkarım sen de öleceksin. Dikkati dağılmıştı. Başını kaldırdı. Bir şey mi söylemişti? Kelimelerden çok, ağlama sesi gibi gelmişti kulağına. Bana bunu bulduğunu söylemeyecektin. Hayır, söylemeyecektim. Şimdi onun öfkesiyle, nefretiyle, hatta tiksintisiyle bile yüzleşecekti artık. Ancak bunu yaparken, onu da kendisini dinlemeye mecbur edecekti. Aşağıdayken beni bunu senden saklamaya iten şeyin ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Yalnız kendimi buna mecbur hissettim. Bacakları titreyerek tuvalet masasına gitti. Yanan gırtlağını ıslatmak için bir şişe su aldı. Sana işaret vermek üzereyken vazgeçtim. Yapamadım. Torbamın içine sakladım ve buraya getirdim. Düşünmeye ihtiyacım vardı. Van Dyke'ın bunun için ne kadar ödeyeceğini hesaplamak için mi? Bu yeni ok çok derine işledi. Tate şişeyi tekrar bıraktı, geriye döndü. Gözleri üzgün, dokunaklıydı. Seni hayal kırıklığına uğratmış olsam da Matthew, böyle bir şey yapmayacağımı bilmen gerekir. Hayallerin olduğunu biliyorum. Van Dyke'ın gerçeğe dönüştürebileceği hayaller. Evet, bu doğru ve kabul ediyorum ki bununla burada birkaç dakika yalnız başıma kalınca bu kolyeye sahip olmak bana ne getirir diye spekülasyon yapmaya kaptırdım kendimi. Küçük pencerenin yanında durmak için uzaklaştı. Senin beni kabul etmen için kusursuz olmak zorunda mıyım Matthew? Hiç egoist bir yanım olamaz mı? Ailene ve ortaklarına ikili oynamak için iznin olmadığını adın gibi biliyorsun. Eğer böyle bir şey yapabileceğimi düşünüyorsan, sen gerçekten aptalsın. Ama bir konuda haklısın. Onu bulduğumu söylemek için, çaresizlik içinde Van Dyke'la temas kurmaya çalışıyordum. Onunla bir yerde bir buluşma ayarlayıp bunu kendisine vermeyi umuyordum. Onunla yatıyor musun? Soru öylesine saçma, öylesine beklenmedikti ki, güldü. 8 yıldır Silas Van Dyke'ı görmüşlüğüm bile yok. Onunla ne konuştum ne de yattım. Peki öyleyse, yaptığın şeyin mantığı neydi? Merak ettim Matthew. Böylesine anlaşılmaz olan komplosunun mantığı neydi? Ama bunu bulunca yaptığın ilk iş, onunla temas kurmaya kalkışmak değil miydi? Hayır. Yaptığım ilk iş, eğer bu senin elinde olursa, ona ne yapacağın konusunda endişelenmekti. Gözlerini kapadı ve yüzünü hafif esintiye bıraktı. Ve daha kötüsü, onun sana ne yapabileceği. Ve panikledim. Hatta sanki onu hiç bulmamış gibi davranarak, onu tekrar suya atmayı bile düşündüm. Ancak bu, problemi gerçekten çözmeyecekti. Bunu Van Dyke'a verip, karşılığında seni rahat bırakması için söz alacaktım yalnızca. Bu her şeyi halledecekti. Seni hala sevdiğimi bilmiyordum, dedi, oynaşan suya bakarak. Bilmiyordum ve fark edince, sanırım orada da panikledim. Senin için bu duyguları beslemek istemiyorum ve herhangi biri için artık asla böyle duygular beslemeyeceğim. Gözyaşları kuruduğu için şükrederek Matthew'a döndü. Senin için en iyi olanı yaparak hayatını kurtardığımı düşünüyordum sanırım. Bu kulağına tanıdık gelmeli. Benim şu anda tercih hakkını senin elinden almam ne kadar aptalcaysa, senin de benim elimden alman o kadar aptalcaydı. Ellerini kaldırdı, sonra iki yanına bıraktı. Artık ona sahipsin ve ne istersen yapabilirsin. Ama ben seyretmek zorunda değilim. Sürgülü dolabın kapağını açarak bavulunu çıkardı. Ne yapıyorsun? Eşyalarımı toplayacağım. Bavulu aldı, odanın öteki yanına fırlattı. Bütün bu sözlerle bana vurup sonra da çekip gidebileceğini mi sanıyorsun? Evet, öyle. Tekrar bu kadar sakin olabilmek ne tuhaftı. Sanki yumruklarıyla kasırgayı yarıp sakin havaya ulaşmıştı. Karmakarışık ettiğimiz şeyleri düzene sokmak için ikimizin de zamana ihtiyacımız olduğunu sandığım gibi. Tekrar bavulunu almak için yanından geçmeye hazırlandı. O yolunu kesince çenesini kaldırdı. Beni tekrar itmeyeceksin herhalde. Matthew, yapmam gerekirse yaparım dedi. Döndü ve kabin kapısını kilitledi. Halletmek zorunda olduğumuz ilk şey bu. Kolyeyi kaldırdı. Öyle ki ışık üzerine düştü ve renk cümbüşü içinde adeta infilak etti. Hepimizin bunda hakkı var. Ancak benimkisi en eskisi. Yapmam gerekeni yapınca senin olabilir. Eğer hala hayatta olursan, o benim problemim. Kolyeyi cebine koydu. Sana köprüde söylediğim şey için bir özür borçluyum. Senin özrünü istemiyorum. Yine de özür diliyorum. Sana güvenmem gerekirdi. İnsanlara güven duymak konusunda zayıflıklarım var. Ancak sana güvenmem gerekirdi, hata ettim. Seni korkuttum. Evet, öyle yaptın. Sanırım hak ettim. Hadi, yalnızca ödeştik diyelim. Daha bitirmedik diye mırıldandı ve bu kez kibarca bir elini koluna koydu. Hayır, sanırım bitirmedik. Otur. Bakışlarını kaldırdığında gözleri tetikteydi. Canını yakacak değilim. Yaptığım için özür dilerim. Otur diye yineledi, lütfen. Söylenecek başka ne var bilmiyorum Matthew. Ama oturdu. Gerilmiş ellerini kucağında kavuşturdu. Duyduklarına ve gördüklerine karşı tepkini çok iyi anlıyorum. Beni sevdiğini söylediğini duydum. Yine yanlış zamanlama. Sevmek istemiyorum dedi. Yorgun bir öfkenin alçak tonuyla. Ancak buna engel olamıyorum. Yanına oturdu, ancak dokunmadı. 8 yıl önce yapmak zorunda olduğum şeyi yaptım. Doğru olan şeyi yaptım. Doğru şeyi yapmayı başardığımda her şeyi yeterince berbat etmiştim. Seni de benimle birlikte batağa çekemezdim. Şimdi sana, nereye geldiğine, yaşamını ne şekle getirdiğine baktığımda, doğrusunu yapmış olduğumu anlıyorum. Bunun, bırak bitireyim. Geçen gece sana anlatamadığım bazı şeyler var. Belki de bunları sana aktarmak istemedim. Freak için çıkartma işine başladığım zaman, devamlı seni düşündüm. Çalışmak, faturaları ödemek ve seni düşünmek dışında, fazla bir şey yapmadım. Gecenin bir yarısı uyanıyor ve seni öylesine özlüyordum ki acı veriyordu. Bir süre sonra işler öylesine lanet bir şekilde kötüydü ki artık daha fazla acı çekecek enerjim kalmamıştı. Anımsayarak ellerine baktı. Kendi kendime güzel bir kızla geçen birkaç ayın yaşamımdan çıkmış olmasının pek de öyle önemli bir şey olmadığını söyledim. Artık seni daha fazla düşünmüyordum. Ara sıra gırtlağıma yapışıyor, içimi parçalıyordu ancak bundan kurtulacaktım. Buck ile işler olabildiğince kötüydü ve o boktan dolarları kazanmak için yapmakta olduğum işin her dakikasından nefret ediyordum. Matthew, onu susturmak için başını iki yana salladı. Bırak anlatayım. Bu şekilde soyunmak kolay değil. Seni tekrar gördüğümde yüreğim parçalandı. Tüm o yılları geri istedim ve onları geri alamayacağımı anladım. Seni yatağa attığımda bile bu boşluk geçmedi. Çünkü gerçekten istediğim tek şey, senin de beni yeniden sevmendi. Seninle yeniden bir şans istiyordum. Senin bunu bana vermeni istiyordum. Sonunda ona baktı, bir elini yanağına dayadı. Hatta belki seni bana aşık olduğuna bile ikna edebilirdim. Tate'in yüzünde titrek bir gülümseme belirdi. Olasılıkla yapabilirdin. Ben de zaten o yöne meyletmeye başlıyordum. 8 yıl önce senin için hissettiklerimin, yaşamımın en büyük şeyi olduğunu anlatmakla başlayacaktım. Ve bu, senin için şimdi hissettiklerimin yanında hiç kalır. Tate tekrar ağlamak üzereydi ve olabileceğini sandığından çok daha fazla aşık olduğunu anlamıştı. Bunca zamandır, bunları bana neden anlatmadın? Suratıma güleceğinden emindim Tanrım, Tate. O zamanlar sana uygun değildim. Şimdi de daha iyi durumda değilim. Uygun olmamak dedi hafifçe. Ne bakımdan? Her bakımdan. Senin beynin, eğitimin, ailen var. Soyut şeyleri açıklamaktan öfkelenmiş, elini onun saçlarının arasından geçirdi. Sende olan bu, Klaus. Tate bütün dinlediklerini sindirirken bir an için sessiz kaldı. Biliyorsun Matthew, sana kızmak için çok bitkinim. Hatta böylesine cahilce bir şey için bile. Gerçekten senin bir özgüven problemin olduğunu hiç bilmiyordum. Bu özgüven meselesi değil. Bu fikir ona saçma gelmişti. Bu yalnızca gerçek. Ben bir hazine avcısıyım. Çoğu zaman parasızım. Bir tekne dışındaki, onun da bir bölümü La Rue'nün, hiçbir şeyim yok. Bu avdan bir servet edinsem bile, olasıdır ki bir yıl içinde havaya savuracağım. Eğer anlamaya başlamamış olsaydı belki de içini çekecekti. Ve ben özenle edinilmiş bir bilimsel geçmişe sahip bir bilim kadınıyım. Bir teknem yok ama nadiren kullandığım bir dairem var. Bu av beni ünlendirecek ve ben hem bunu hem de servetten alacağım payı, ağırlığımı daha da derinleştirmek için kullanmaya niyetliyim. Bu özetlemeden sonra pek az ortak yanımız bulunduğu ve uzun vadeli bir ilişki için hiçbir mantıklı neden olmadığı ortaya çıkıyor. Yine de bir şans tanımak ister misin? Bunu düşündüm dedi bir saniye sonra. Hatalarınla yaşayacak kadar yetişkin ve akıllısın. Öyleyse evet, bir şans tanımak istiyorum. Ben de. Bir zamanlar gözü kapalı aşıktım sana. Şimdi ise seni çok daha net görüyorum ve çok daha fazla seviyorum. Matthew'nun yüzünü ellerinin arasına aldı. Çıldırmış olmalıyız Lester. Ama çok hoş bir duygu bu. Genç adam başını çevirip dudaklarını Tate'in avcunun ortasına bastırdı. Doğru bir duygu. Neşeydi bu ve kendini en son ne zaman neşeli hissettiğini anımsayamıyordu. Ona sarılarak yüzünü saçlarının arasına gömdü. Sana olan tutkumun üstesinden gelmeye becermiştim kızıl. Neredeyse. Neredeyse mi? Evet neredeyse. Senin nasıl korktuğunu hiçbir zaman unutamadım. Tate kıkırdadı ve yüzünü görebilmek için arkasına yaslandı. Nasıl korktuğumu mu? Taze, serin, bir deniz kızı gibi. Dudaklarını onunkilere değdirdi ve öyle kaldı. Ona senin adını koydum. Teknesi, anlamıştı. Kendi inşa ettiği teknesi. Matthew, başımı döndürüyorsun. Halinden hoşnut, başını onun omzuna koydu. Bu kez diye düşündü, gün batımına yelken açabileceğiz. Birisi bizi aramak için gelmeden güverteye çıksak iyi olacak. Takımın geri kalanını anlatacak bir şeyimiz var. İşte o pratik yanın. Eliyle saçlarını okşadı ve ben de tam seni yatağa atmayı düşünüyordum. Biliyorum. Arzu edilmenin mutluluğu ile içinde boydan boya hızlı tatmin edici bir ürperti geçti. Ve bunu kesinlikle çok özledim. Ama şimdilik elinden tuttu ve onu kapıya doğru çekti. Kapıyı kilitlemen çok hoşuma gitti dedi kilidi açarak. Çok maço. Maçoları seviyorsun ha? Ufak lezzetli dozlarda. Dışarıda koluna girdi ve küpeşteye yürüdü. Mermaid'in güvertesinden gelen radyo sesini ve annesinin inatçı, yorulmak bilmez çekiçlemesini duyabiliyordu. Kompresör uğulduyarak çalışmaya devam ediyordu. Hava, denizaltı kazısının sülfürlü kokusuyla dolmuştu. Kolyeyi gösterdiğin zaman hepsi şoka girecek, heyecanlanacak. Biz göstereceğiz diye düzeltti Matthew. Hayır, o senin. Bu konuda nasıl bir duygu içinde olduğunun mantıklı bir açıklamasını yapamam Matthew diye devam etti protestosu karşısında. Öyle görünüyor ki bütün bu işin mantıklı olması gerekmediğini kabul etmeye başlıyorum, yavaş yavaş. Bu kolyenin çekimini hissettim. Bir cins sahip olma arzusu. Onu elimde tutarken, açıkça, canlı olarak görebiliyordum diye ekledi. Ona bakmak için dönerek, tam olarak bana ne getirebileceğini. Para, korkunç bir servet, ün ve saygı, güç, eğitimin ve bilginin tüm ulu güdülerine karşın bütün bu şeyleri istiyor olduğumu fark etmek beni sarstı. Demek ki insansın. Hayır, onu kendime saklamak, kendi yararıma kullanmak arzusu çok güçlüydü. Seni ne durdurdu? Onu Van Dyke'a verme kararına neden olan ne? Seni seviyorum dedi, basit olarak. Seni korumak için her şeyi yapardım. Biraz gülümsedi. Kulağına tanıdık geliyor mu? Bana artık birbirimize güven duymaya başlama zamanı geldi gibi geliyor. Kolyeyi senin bulduğun gerçeği ortada. Belki ona sana verebileyim diye bana lütfedildi bu. Lütfedildi mi? Çenesini eliyle tuttu. Bu cevap bir bilim kadınından mı geldi? Shakespeare'i bilen bir bilim kadını. Gökte ve yerde çok daha fazla şey var. Gözlerini onun gözlerinden ayırmadan bir ürperti geçirdi. Şimdi senin ellerin arasında Matthew ve karar senin. Bunun hiçbiri, eğer beni sevseydin. Beni sevdiğini biliyorum. Bir kadın tüm hayatı boyunca, demin bana söylediğin cinsten şeyleri asla duymayabilir. Bu yüzden benimle evleneceksin. Erkeğin Tate'in yanağını okşayan eli aşağı düştü. Düşünmeden yaptığı bu hareket, genç kızın gülerek yüzünü ekşitmesine neden oldu. Ben mi? Evet, kesinlikle sen. Newbies'te gerekli kağıtları hazırlatmak çok güç olmamalı. Eminim, ikimiz de bunu basit bir işlem olmasını tercih ederiz. Teknede ufak bir tören yapabiliriz. Önce Matthew'nun midesine bir sancı girdi. Sonra her şey düzeldi. Hepsini planlamışsın. İşleri planlamak benim yaşam biçimim, Lassiter. Kibirle kollarını boynuna doladı. Durduğum yerden, tam olmanı istediğim yerde yakaladım seni. Tekrar kaçamayacaksın. Tartışmaya kalksam zamanımı boşa harcamış olurum, değil mi? Kesinlikle, dedi Tate. Matthew onu kollarına aldığında neredeyse kedi mırlıyordu. Onun için teslim olsan iyi edersin. Sevgilim, beni o hamaktan kıçımın üzerine devirdiğin anda beyaz bayrağı çekmiştim ben. Gözlerindeki gülümseme kayboldu. Sen benim şansımsın, Tate, diye mırıldandı. Eğer benim yanımda olursan, yapamayacağım hiçbir şey olamaz. Genç kız, kendisini saran kolların arasına iyice sokularak gözlerini kapattı ve Matthew'nun cebindeki lanetin ağırlığını düşünmemeye çalıştı. 38. ayrımın sonu. Sayfa 378. Devamı 39. ayrımda.